Şeker.
Oysa adımız da
yemekleri hazırlayarak için... özel yemek.
Hayatın Sesleri. Başladı Hayatın Sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimize hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızı bugün de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizleri de beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz programımıza. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri diye aradığınızda. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İlk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Ne dünden kolay, ne yarından zor. Ortasındayım ömrün, mekanım terk ediyor. Senden uzakta olmak çile, ne yapsam çekilmiyor. Altın kafeste bülbül, yuvam diyor. Artık derdim eskisinden çok. Sensizliğin hiç vefası yok. Bu dünyanın bahçesinde kayboldum gidiyorum. Haberim var, ne de geceler belli. Ya salı ya da çarşamba, belki de cumartesi. Sanki yanındaymışım gibi hayaller görüyorum. Sana bir şey olmasın ediyorum. Artık derdim eskisinden çok. Sensizliğin hiç vefası yok. Bu dünyanın bahçesinde kayboldum gidiyorum.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuyla hemen tanıştıralım sizleri. Türk Kızılay'ı Genel Müdürü Sayın İbrahim Altan bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk, sefa bulduk.
Evet, barınma, yiyecek, içecek ve giyecek gibi birçok alanda dünyanın her yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında, yakınında olan Türk Kızılay'ı bu sefer çok farklı bir şeye daha imza attı. Esir Osmanlı askerlerinin ailelerine yazdıkları mektupları arşivledi ve şimdi o mektuplar o ailelerin torunlarına ulaştırılacak. Çok güzel bir çalışma gerçekten, ama çok uzun zamandır üzerinde çalışılan bir arşivleme galiba, değil mi efendim bu?
Evet efendim, bizim arşivimizde esirlere ait yaklaşık 308 bin tane kart var.
308 bin
evet. Kart var. Bunların yazıldığı kataloglar, defterler, listeler diye baktığımızda, artı mektuplar, bunun yanında bir 20-30 bin civarında mektup var. Onlar. Bunlara baktığımızda elimizde böyle bir servet var. Bu serveti güzelce değerlendirip ülkemizden başlayarak bu acaba mektup yazan kişiler, mektubu ulaşamayanlar, bunları onların torunlarını bulalım, onlara ulaştıralım diye bir niyet ettik.
Ne zamandan beri bu niyet içerisindesiniz
niyet
efendim?
Çok yeni.
Evet.
Niyet çok yeni. Yani bu konuda çalışmamızı yapıyoruz. Yaklaşık birkaç ay önce bir hafif bir duyurusunu yaptık. Onun üzerine muhtelif kişiler mailler göndermeye başladılar.
Ne tür mailler geldi?
İşte büyük dedem şurada esir olmuş, şu savaşa katılmış, şurada esir olmuş, şuraya gittiğini duyduk. Ama bizde onunla alakalı bilgi yok, sizde bilgi var mı diye şeyleri yani almış oluyoruz şu anda.
Evet.
İnsanların bu işe hem yaklaşımını, hem bu manada halen mevcut bilgiler nelerdir? Onlar geliyor, onları topluyoruz. Bunları biz güzel bir şeyle, araştırmayla örnekler yapacağız tabii. Hepsini yani yapabilirsek zaman içinde o en güzeli.
Evet. Ama ilk başta, ne zaman başladınız?
Yani henüz daha 3-5 aylık bir
3-5 aylık, evet.
Bir çalışma. Ama bir altyapı çalışması var. Fakat yani bunu ulaştırmayla ilgili kısmını söylüyorum. Ama onun ötesinde Kızılay'ın arşivinin derlenmesi ve bunların toparlanması yani geçmiş yıllara dayanıyor. Bizim Etimesgut'taki yerleşkemiz var.
Evet.
Orada güzel, modern bir arşiv. Güzelce yani saklama koşulları iyi. Onları tasnif koşulları güzel. Onların dijital hale çevrilme koşulları gayet normal şeyler gibi. Bir kütüphane, bir arşiv tadında ve modunda yapılıyor. Hem araştırmacıları
henüz tamamlanmış
da,
değil ama.
Tamamlanmış değil.
Evet. Hayır.
Özellikle bu esirlerle alakalı kısmı birazcık fon arıyoruz.
Evet.
Onunla ilgili.
Evet. Evet.
Bir kaynağa, evet, bir kaynağa ihtiyacımız var. Kaynağa ihtiyacımız var. Onu bulacağız. O sahibi çıkacak.
Evet.
Sahibi çıkacak. Ondan sonra bizim yol haritamız belli. Yol haritamız belli. Onu güzelce değerlendireceğiz ve
yavaş yavaş
1-2-1-2 Anadolu'nun muhtelif yerlerinden o şeyleri, torunları
evet,
tespit edeceğiz.
Belki buradan da bizi dinleyen o özellikle Birinci Dünya Savaşı
Birinci Dünya Savaşı'na ait olan işte Filistin cephesinde çarpışan, Bağdat yani Irak cephesinde çarpışan, gerek Balkanlarda çarpışan, gerek Çanakkale sırasında esir edilen insanlar muhtelif yerlere götürüyorlar. Yani Burma'ya, Burma bugünkü Myanmar dediğimiz ülkeye götürüyorlar. Hindistan'a götürüyorlar.
Evet.
Mısır'a götürülüyorlar. Ta Japonya gidenler var, götürülenler var.
Ki çok uzun, 4 yıl süren bir savaştı bu. Dolayısıyla belki şu anda yurt içinden ve yurt dışından bizi dinleyen pek çok dinleyicilerimiz var. Onlar da belki bununla ilgili size müracaat edebilirler. Bizim de işte dedemiz kayıptı, böyle evet, bir mektubu var mıdır sizde diye. Belki bu anlamda
kesinlikle. Yani esirlerle ilgili çalışma 1912 yılında başlıyor. Hı hı. Yani Kızılay'ın çalışmaları.
Evet.
Bu şu demek, yani 1912'de ne zaman başladıysa ilk belge o zamandan itibaren, o andan itibaren belge var. O şeyi bilenler, hele hele şimdi bu soy bilgisi.
Evet.
Soy bilgisinden şeylerin çıkartanlar, onlar bir şekilde nerede öldüğü falan yazıyorsa,
evet,
onları falan bildirerek
bize Türk Kızılay'ına mı müracaat edecekler?
Yani bize mail gönderecekler. Hı-hı. Şayet biliyorlarsa şurada evet, diye biz onları tasnif edeceğiz. Ondan evet, sonra kendi o verilerimizle evet, zaman içinde tabii.
Bu internet adresimizi de yeri gelmişken hatırlatalım o zaman efendim lütfen.
Kızılay.org.tr
diye girdikleri evet, takdirde.
Evet, orada arşiv kısmımız evet, var. Arşiv kısmımızdan evet, bazı bilgiler alabilir ama esir kartlarıyla alakalı bilgi alamazlar.
Evet.
Arşivimizle alakalı.
Sadece bilgileri, mektuplarla tabii, ilgili alabilirler. Ya, çünkü Kızılay o dönemde de esirlerin değişiminde, işlemlerinde, aileleriyle yazışmalarında, ihtiyaçlarının giderilmesinde hep rol aldı.
Tabii. Birinci rol orada Kızılay'da.
Evet.
Birinci rol Kızılay'da. Yani mektubun ulaştırılması, hediye paket, işte bir şey hediye gönderiyor ya da bir ihtiyaç için bir malzeme, hı-hı, gönderiyor, onun ulaştırılması, hı-hı, ya da esirden gelen mektup var, şu kadar zamandır ailemden haber alamıyorum, bunlarla evet, ilgili bana bilgi ulaştırır mısınız diye, evet, onlar var, onların hepsi Kızılay tarafından yürütülüyor, o görev Kızılay'a ait bir görev. Bunun yanında yabancı esirler de var.
Evet.
Yani sadece Osmanlı esirleri değil, yabancı esirler de var. Onların da evrakı aynı şekilde Kızılay üzerinden ilgili taraflara
ulaştırılıyor. Peki 20-30 bin kadar mektup dediniz. Evet. Neler yazıyor acaba o mektuplarda?
Mektuplarda daha çok durumunu bildirme. Ben şuradayım, durumum şöyle şöyle, ya da işte hastaydım, iyi oldum. O durum kendi durumuyla alakalı bilgi verme, hı hı, bir de şeyi sorma, hani sizler nasılsınız
evet,
tadında
hatır sorma,
aileyi, hı hı, çoluk çocuğu, ondan sonra onlarla ilgili bilgi almayla konusunda şeyler var.
Evet. Aslında tarihe de çok büyük ışık tutacak mektuplar ve belgeler bunlar değil mi?
Kesinlikle.
Sadece esir kartları ve mektuplar değil, başka arşivlenmiş belgeler de var mı?
Şimdi Kızılay'ın yani elinin altında 150 yıllık bir arşiv var.
Hı hı.
Bu işte Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet harf inkılabına kadar olanlar, Arap harfleriyle yazılı olanlar. Ondan sonra ise Türkçe olarak evet, yazılı olan bütün evrakı Kızılay'ın şey yapılıyor, tutuluyor. Bu arşiv içinde mesela raporları var. Kızılay'ın kendi çalışma raporları var, faaliyetleri var. Ondan sonra Kızılay'dan yapılan talepler var. Kızılay'ın Orta Doğu coğrafyasında, bugünkü Orta Doğu coğrafyasında açmış olduğu şubeler var.
Hı hı.
Örneğin işte Bağdat şubesi. Kudüs'te hastanesi var. Evet. Şimdi Kudüs'te hastanesi var dendiğinde o hastaneyle alakalı bir sürü malzemesi var. Balkanlar'da faaliyetleri var. Onlarla ilgili bilgiler var. Sonra yani
çok ciddi yardım, bir arşiv.
Tabii.
Bu
yardım
anlamda
gönderilmesiyle alakalı. Hı-hı. Yardım taleplerinin gönderilmesiyle, onların karşılanmasıyla alakalı arşivler var. Evet. Bilgiler var. Dolayısıyla yani arşivimiz bugün o kadar çok araştırmacı, ben sürekli şey yapıyorum, araştırmacılar için izin imzalıyorum. Gerek lisans bağlamında, gerek yüksek lisans, lisansüstü ve şey doktora sonrası araştırmalar bağlamında pek çok konular, yardımlar, sağlıkla alakalı konular, o dönemdeki yaşanan bulaşıcı hastalıklarla ilgili, yani salgınlarla ilgili araştırmalar, ya da yabancılarla ilgili işte esir, neticede Osmanlı da esir alıyor. Onların da onlarla evet. alakalı da araştırmaları bakıyorsunuz. Ya da bir Kıtlık dönemi olmuş. Orada Kızılay ciddi bir yardım çalışması yapmış. Acaba Kızılay burada nasıl rol almış? Onu nasıl değerlendirmiş? Ve orada nasıl bir yardım yapmış? Şeklinde şeyler araştırmacılarımız maşallah o yönde şeyler.
Evet.
Aktifler ve yoğun bir şekilde taleplerini yapıyorlar. Biz de izin veriyoruz.
Evet. Gerçek anlamda tarihi ışık tutacak bilgiler, belgeler var.
Kesinlikle. Yani
bilgiler, arşiv çok zengin.
Bilgiler, bilgiler şey yaptıkça hani insanlar o tarafa yardım alanına, Kızılay'ın çalışma alanlarına ilgilendiren konulara girdikçe kendileri için cazip, farklı, yeni şeyler var, konular var. Arşivin sadece yazılı tarafı yok, görsel tarafı da var. Fotoğraflar var. Yani fotoğraflar var. Sonra
artık, fotoğraf karelerinde evet, neler var?
Fotoğraf karelerinde neler var? Özellikle Doktor Besim Ömer Paşa'nın bir albümü var. Onun cam filmleri var. Ondan üretilmiş olan bir albüm var. Burada mesela Kızılay şey yapmış, bir kermes yapmış. Onun filmi var.
Evet.
Kermesi nerede yapmış? Kudüs'te yapmış. Ama adı Şefkat Pazarı.
Evet.
Adı Şefkat Pazarı. Dolmabahçe Sarayı'nın da sergi yapmış. Onun fotoğrafı var. Sonra bir yetimhanesi var. Yetimhanedeki çocuklar böyle gelir getirmek amacıyla yani meslek öğretilmiş. Sonra da onlar gelir getirmesi amacıyla güzel bir sergi yapılmış. Güzel evet. bir sergi yapılmış. Yani o siyah beyaz fotoğraflarda şeyler daha farklı gözüküyor. Onları görüyorsunuz. İşte yetimhanedeki çocukların mesela bir masada çocuklar oturuyorlar. Tabakları önlerinde, çatal kaşıkları böyle sıra sıra. Bir bakıyorsunuz böyle ip gibi düzgün, tertemiz haliyle.
Evet. Bunlar da kitaplaştırılacak tabii ki.
İşte bunlar da şimdi bu görüldüğü zaman örneğin bir şey var. Engellilerle alakalı. Engellilerle alakalı protez atölyesi var. Şimdi protez atölyesi var. Bunun resmi var. Demek ki bunun bilgisi de var.
Evet.
Bunu bir araştırmacı gelecek.
Araştıracak.
Araştırmacı gelecek. Araştıracak. Yani o dönemde ben bazen hani böyle şey yapıyorum. Bu fotoğrafları gördükçe ya bunu da mı yaptınız?
Neler hissediyorsunuz? Evet.
Bunu da mı yaptınız diye. Hele hele 1918-28 arasındaki o süreçte yani savaş yılları sürecinde yayınladıkları bir rapor var. Bir rapor var. Rapora şeyler koymuşlar. Çizelgeler koymuşlar.
Evet.
Bizim bugün işte bilgisayarda Excel'de yapmış olduğumuz çizelge şeylerinden onlardan koymuşlar. Bazı çubuk şeyler var, grafikler var. Bunlar normal.
Evet.
İşte şu normal, bu normal. En sonunda geldi. Çizelge grafik yapmışlar. Peki bunu da yapmasaydınız artık dedim.
Evet. Evet, çok ilginç.
Bunu da yapmasaydınız. Bize bu kadar böyle bizi şey duruma düşürmeyin, zor duruma düşürmeyin diye.
Evet, gerçekten. Çok ilginç çalışmalar yine kitaplaşma aşamasında sırasını bekliyor diyelim. Peki, şimdi size ulaşanlar vardı. O ulaşanların mektuplarını bulabildiniz mi ya da hiç mektup ulaştırabildiniz mi torunlara,
yok, henüz aileleri? Ulaştırmadık. Onu bir şey yapacağız. Bir paket yapacağız.
Ne kadar zamanı bulabilir diye düşünüyorsunuz?
Yani biz
çünkü uzun
tahmin
soluklu
ediyoruz
bir çalışma olacak
bizim
herhalde.
Bu yıl 150. yılımız.
Evet.
150. yılımız. 11 Haziran kuruluş yılımız, günümüz. Biz 11 Haziran'a kadar ya da o şu 150. yıl içinde bir sürpriz yapacağız. Yani 150. yıl içinde sürpriz yapacağız. O sürprizle şeyimizi hem o mektup sahiplerini hem milletimizi karşılaştıracağız.
Evet, ne güzel, ne mutlu. O zaman karşılaştırdığınız zamanda yine sizi stüdyomuzda ağırlayıp o duyguları ulaştırdığınızda o ailelerin neler hissettiklerini yine paylaşmak isteriz. Önünüzde 150. yıl ama daha nicesini bekleyen mektuplar, belgeler, kartlar var. Mektuplardan sonra onlar da sıralarını alacaklar herhalde.
Ya şimdi biz şimdi yani şu anki yani yöneticiler olarak Yani geçmiş olan 150 yılla alakalı bir bakış yapıyoruz.
Evet.
Ama bundan sonra diyelim ki 5 sene sonra, 10 sene sonraki, daha sonraki yıllarda gelecek olan yöneticiler de onlar da 160'a, 170'e bakacaklar. Onlar da orada bizim görmediğimiz şeyleri bulacaklar. Çünkü evet. Arşiv öyle bir şey.
Evet. Herkes, arşiv çok zengin tabii, diyorsunuz arşiv, Kızılay'ın arşivi bu anlamda.
Arşiv herkesin bir bakışta her şeyi görebileceği bir yer değil.
Evet. Farklı bakış açılarıyla tabii, bakıldığında tabii, pek çok şey ortaya çıkabilecek.
Yani siz de bilirsiniz şey gelirdi eskiden ilkokullarda işte Kızılay zarfı gelirdi.
Evet.
Böyle oraya işte herkes kendisine göre bir para koyar. Evet. O toplanır. Mesela bunun defterleri var. Bu zarfların defterleri var. Hı hı. Güzel güzel o defterleri tutmuşlar. Hangi okula kaç zarf verildi, kaç tane geri döndü, kaç para
toplandı.
Tabii. Evet. Bunu bir araştırmacı alacak, inceleyecek. Oradan bakacak sosyoekonomik geliş şeyle ilgili.
Süreçle.
Durumla ilgili. Hı hı. Bir çalışma yapacak.
Evet.
Bir tanesi onu yapacak. Bir tanesi başka bir şey yapacak. Dolayısıyla o şeyler biriktikçe de geriye doğru.
Evet.
Ürünler biriktikçe de birileri çok daha farklı çalışmalar yapacaklar araştırmacılar. Türkiye çünkü sürekli gelişiyor.
Evet.
Sürekli gelişiyor. Herkes daha farklı konular.
Evet. Dolayısıyla
daha da dar alanlara odaklanıyor.
Evet. Tarihe bakışımız da daha farklı olacak. O yelpaze gittikçe genişleyecek. Çok teşekkür ediyoruz efendim Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiniz. Sağ olun.
Siz de sağ olun. Türk Kızılay'ı Genel Müdürü Sayın İbrahim Altan, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Ne hayatlar ümidiyle zamansız yollara düştü. İlk yenilen biz değildik elbet. Gün oldu dünyaya küstü. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar yandım. Sen ne olur çocukluğumu sakla. Tek kalan bu elimde avucumda. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar. Her birimiz başka bir hikaye. Anne bu ayrılıklar niye? Sen yine birinini söyle bana. Yavrum uyusun da büyüsün diye. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar yandım. Sen ne olur çocukluğumu sakla. Tek kalan bu elimde avucumda. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama.
Sevgili dinleyenlerimiz, 15.30 Türkiye'de saatlerimiz ve Hayatın Sesleri'nde şimdi bir telefon konuğumuz var. Üniversite öğrencisi sinemacılar, sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, Kan'a gitmeye hazırlanıyorlar. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü 3. sınıf öğrencileri Onur Erdurak, Canberk Günay, Murat Etyemez ve Ali Galip Özkaya'nın çektikleri Stranded adlı kısa film, kısa film köşesinde gösterilmek üzere Cannes Film Festivali'ne seçildi. Şimdi detayları almak üzere filmin görüntü yönetmeni İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü 3. sınıf öğrencisi sevgili Canberk Günay telefon konuğumuz. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Öncelikle kutluyoruz sizi.
Çok teşekkür ediyorum ekibim ve kendim adına.
Teşekkür ediyoruz biz de. Evet, sinema okulu öğrencisisiniz, 3. sınıf öğrencileri, hem bir öğrenci imkanıyla hem de okulunuzun size sağladığı o küçük imkanlarla ne güzel bir şeyi başarmışsınız. Gerçekten tebrik ediyoruz. Öncelikle bu süreçten biraz söz edelim isterseniz. Nasıl gerçekleşti?
Şimdi biz projemizi zaten ders kapsamında çektik aslında. Tabii yönetmen arkadaşlarımızla diğer ekibimizle uzun bir toplantı ve planlama sürecinden sonra çekimleri tamamladık. Ayrıca filmimizin oyuncusu Kemal Erdurak, kendisi zaten 25 yıldır profesyonel oyunculuk yapan ve aynı zamanda uluslararası bir kısa film festivalinin iletişim direktörlüğünü yürütmekte. Kendisi bize Cannes Film Festivali'nin kısa film köşesine başvurmamızı önerdi. Biz de onun önerisini dinleyerek başvurumuzu yaptık ve
İyi ki de yapmışsınız.
Evet, iyi ki de. Ona da buradan çok teşekkür etmek istiyorum.
Evet.
Kendisi sayesinde filmimiz olumlu bir yanıt aldı ve gösterimde 14-17 Mayıs arasında gösterimde olacak.
Nerede gösterimde olacak? Fransa'da.
Fransa'da Cannes Film Festivali Evet. Film Köşesi günlerinde.
Evet. Şimdi kaç film katılmıştı acaba dünya genelinde? Kaç film arasından seçildi sizin filminiz?
Şimdi efendim şöyle, dünya genelinden yaklaşık 1500'ün üzeri diye bir rakam hatırlıyorum en son. Ve Türkiye'den yaklaşık iki film arasında, yani Türkiye'den iki film alındı. Biz de iki filmden bir tanesiyiz.
Evet. Peki birazcık da filmden söz edelim isterseniz. Filmin hikayesinden söz edelim. Kaç dakikalık bir film? Hikayesinde neler var?
Tabii filmimizin uzunluğu 8 dakika yaklaşık. Konusu da şöyle. Hükümetin toplumu evden ayrılmanın güvensiz olduğuna, evimizde güvendeyiz sloganıyla ikna ettiği ve kameralarla sıkı kontrol altında tuttuğu distopik bir gelecekte bir adam sisteme karşı durmaya çalışır ama başarılı olabilir mi sorusuna yanıt aradık filmimizde.
Evet, bulabildiniz mi yanıtı?
Filmin, şimdi yanıtı verirsen film hakkında
peki.
Spoiler vermiş olurum.
Peki. Devamı gelecektir herhalde, değil mi bu çalışmanın? Bu sizin ilk çalışmanız evet. Mıydı?
Bu hepimizin ilk çalışması, ilk profesyonel kısa film çalışması, yönetmenimiz de dahil.
Evet.
Zaten yönetmen sizi... arkadaşımızla ve ekip arkadaşlarımızla yeni bir film üzerinde çalışıyoruz. Yazın onu çekmeyi düşünüyoruz yine beraber.
Evet. Sizi ne güzel motive etmiştir ama ilk çalışmada böyle bir ödülün gelmiş olması, değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Ya bizi çok motive etti ve aslında çekmek istediğimiz, yani ilerideki filmler için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Biz o yüzden biraz daha şu an planlı çalışıyoruz daha iyisini başarmak için.
Ne güzel. O zaman devamı gelecek planlı çalışma diye düşününce.
Tabii ki devamı gelecek bu aynı ekibimizde. Umarım yine Cannes'da kısa film köşesinde, kısa film yarışmasında bu sefer yerimizi almak istiyoruz.
Evet, ne güzel. Gerçekten kutluyoruz. Diğer arkadaşlarınız neredeler? Onur Erdurak, Murat Etyemez ve Ali Galip Özkaya.
Yönetmenimiz Erasmus programı çerçevesinde Slovenya'ya gitti. Eğitimine bir dönemlik orada devam edecek. Diğer arkadaşlarımız da yine burada İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümünde yeni projeler üzerinde devam ediyoruz.
Evet, Hepsine Hayatın Sesleri ekibi olarak başarılar dilediğimizi ve kutladığımızı iletirseniz seviniriz. Bu arada oyuncunuz sevgili Kemal Erdurak için de aynı sözleri söylememiz mümkün. Çünkü hem sizi motive eden hem de o anlamda demek ki pek çok filmde rol aldı dediniz. Filminizin böyle bir şeye değer bulacağını bilerek sizi motive etmesi, sizi katılmanız yönünde ikna etmesi de çok hoş, çok sevindirici gerçekten.
Ben öncelikle çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için programınızda. Böyle değerli bir programda yer bulmak bizim için açıkçası hem heyecan verici hem de çok değerliydi.
Evet, bizleri de siz çok heyecanlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kutluyoruz. Festival sonrasında yine sizleri konuk etmek isteriz Hayatın Sesleri'ne. Teşekkür ediyoruz. Başarılar umarım diliyoruz Kanda. İyi günler, hoşça kalın.
İyi yayınlar diliyorum, hoşça kalın.
Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Kenetlenmiş parmaklar gibi sımsıkı kapanmış olsam, yaprak yaprak açtırırsın. İlk yaz nasıl açtırırsa, yaprak yaprak açtırırsın. İlk yaz nasıl açtırırsa, ilk gülünü gizem dolu hünerli bir dokunuşla. Hiç kimsenin kolayca. Kenetlenmiş parmaklar gibi sımsıkı kapanmış olsa. Baş edilmez o gergin, kırılgandığında senin her solukta sonsuzluk ve ölüm. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin yağmurun sesi var gözlerinin. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin.
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Sevgili dinleyenlerimiz, 15.40 Türkiye'de saatlerimiz. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümü masal anlatıcısı aynı zamanda sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikte. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün Anadolu'nun o güzel masallarından birini daha dinleyeceğiz. Çünkü Anadolu gerçekten en güzel masallar diyarı diyebiliriz herhalde, değil mi sevgili Berfin?
Evet, oldukça çeşitli ve zengin. Aynı zamanda tekerlemeleri de o şekilde tabii ki. Bugün dilerseniz yine bir tekerlemeyle başlayalım. Daha sonra büyülü sofra.
Büyülü sofra masalını. Evet. Peki biz de zevkle dinleyelim o zaman.
Masal başlıyor. Zaman zaman içinde... Kalbur saman içinde. Bu sözün önü var, arkası yok. Gömleğimin yeni var, yakası yok. Sabır da bir huydur. Suyu var, tası yok. De gel, sabreyle, sabreyle. İyi ama susuzla sabırsız ne yapar? Ya bir kuyu kazar, ya dolaşır çarşı pazar. Ben de aç karın, yüksek nalın. Çıktım pazara. Aman diyeyim ha, Mevlam uğratmasın iftiraya nazara. Bir kaz aldım karıdan, boynu uzun borudan. Kendisi akça pakça, eti kemiğinden pekçe. Ne kazan kaldı, ne kepçe. 40 gündür kaynatırız, kaynamaz. Baktık ki olacak gibi değil, sofraya konacak gibi değil. Birken iki olduk. Üç iken dört olduk. Anan soylu, baban boylu derken efendim tam 40 olduk. 40'ımız 40 odun yaktık. Yine de baktık ki olacak gibi değil, sofraya konacak gibi değil. İşte şimdi kazandan kafasını kaldırıp bize bakmaz mı? Hayda! Papucunu çıkartıp kaçan kaçana. Kanadını kaldırıp uçan uçana. Bir ben miyim 40 kişinin gevşeği? Çıkardım ahırdan boz eşi. Vurdum sırtına palanı, bindirdim üstüne. 90'lık anamı. Boynuna mavi bir boncuk takamadım ama... Koynuna sardım bir sabır taşı, sabır taşı. İşte bu sabırla el emeği göz nuru, patiklerini örer dururdu Keloğlan'ın annesi. Ve bir günlerden bir gün bu ördüğü patikleri de Keloğlan'a verdi. Onu gidip köyden aşağı inip satmasını istedi. Keloğlan da öyle muzur ki yaptığı yaramazlıkların haddi hesabı olmazdı. Neyse işte günlerden o gün. Keloğlan'ın anası patikleri verdi Keloğlan'a ve Keloğlan az gitti, buz gitti, de re de be düz gitti. Gitti gitmesine de oturduğu yerden sabahtan akşama kadar hiç kalkmadı. O patiklerini satmazsa, o patiklerini anlatmazsa, hikayesini anlatmazsa kim bakardı ki patiklere? Derken akşam üzeri yaşlıca bir adam geldi, son anda dikkatini çekti. Patiklere yavaşça eğildi. Ne de güzel işlenmişti nakış nakış. Bir Keloğlan'a baktı, bir patiklere baktı. Derken patikleri aldı, parasını verdi. Keloğlan, parayı da aldı, şimdi gidip ekmek alabilirdi ve evine dönebilirdi. Parayı aldı almasına, ekmekleri aldı almasına, az gitti, uz gitti, dere, tepe, düz gitti derken bir derenin kenarında duruverdi. Aşağıdaysa minik minik bir sürü balıklar. Ay, Keloğlan da ne severdi balıkları. Allah Allah dedi. Bunların herhalde karnı aç. Ve aldığı ekmeği ufalaya ufalaya ufalaya balıklara tek tek attı ve bir baktı ki artık elinde ekmekten eser kalmamıştı. Neyse, Keloğlan neşeli neşeli tutturdu şarkısını söylemeye. Adım Keloğlan, anlamı der kelleş olan, adım Keloğlan. O her şeyden bir habersiz eve gide dursun, gitmez olaydı. Anası Keloğlan'ı öyle bir azarladı ki, ne ekmek var ne patik var. Keloğlan, ekmek parası öyle kolay kazanılmaz. Git, ekmek getirene kadar da gelme eve. Keloğlan üzgün üzgün evden ayrıldı. Ne yapsa, ne etse hiçbir şey yapamaz oldu. Ve en iyisi mi dedi, dereye gideyim, balıklardan ekmeğimi geri isteyeyim. Ama dereye gitti ki, derede balıklardan eser yok. Keloğlan'ın elinde de bir ekmek de yok. Ama belki taş atarsa balıklar tekrar çıkabilirdi. İlk taşı attı, kimse çıkmadı. İkinci taşı attı, balıklardan yine eser yok. Üçüncü taşı attı ve ah kafam, dereden bir ses. Meğersem su perileri. Su perilerinin birinin başına taş geldi. Ve yavaşça ayağa kalktı. Keloğlan'ın derdini dinledi. Ve ona büyülü bir sofra verdi. Keloğlan yine az gitti, buz gitti, dere tepe düz gitti. Ve eve geldi. Büyülü sofranın gizemini anlattı. Sofra açıldıkça meyveleri, yiyecekleri çoğalan bir sofraydı. Adı üstünde, o büyülü bir sofraydı. Keloğlan'ın muzurluğu tuttu. Bir gün yediler, iki gün yediler, üç gün yediler. Ama yetti mi Keloğlan'a? Yetmedi. Bir gün bütün köye haber verdi. Köydeki herkes apar topar geldi, Keloğlanların evinde büyük bir ziyafet verdi. Ama eli uzun birileri sofrayı çalmıştı. Bunun üzerine anası yine sinirlendi ve Keloğlan'ı evden kovdu. Keloğlan nereye gidebilir? Yine derenin yanına gitti. Ve ilk taşı attı, ikinci taşı attı, üçüncü taşta ah kafam yine bir peri kızının başına gelmişti. Peri kız ayaklandı, Keloğlan'ın derdini dinledi. Bu defa ona büyülü bir değirmen verdi. Bu değirmen altın öğütürdü. Keloğlan az gitti, buz gitti, dere, tepe, düz gitti. Eve geldi, anasına sürpriz yaptı. Değirmeni çevirdikçe altınlar her yanlarını sardı. Keloğlan'ın muzurluğu durur mu? Durmaz. Keloğlan bu defa da değirmenden çıkan altınları tavuklara yem diye atıverdi. Bir gün attı, iki gün attı, üç gün attı derken bu dilden dile yayıldı. Köydeki kadınlardan çocuklara, yaşlılardan kahvehanelere, her yere yayıldı ve yine eli uzun birileri bu değirmeni aldı, hop çalıverdi. Anası bu sefer ne desin ki Keloğlan'a? Yine evden kovdu ama umutsuzdu. Her neyi işe getirse de Keloğlan bunun değerini bilmezdi belli ki. Keloğlan bu defa da umutsuz bir şekilde az gitti, buz gitti. Dere, tepe, düz gitti. Ve derenin yanına geldi. Yine üçüncü taşta peri kızı ayaklandı. Ve tekrar aşağı indi. Baktılar ki olacak gibi değil, işin içinden çıkılacak gibi değil. Keloğlan her defasında böyle isteklerle mi gelecekti karşılarına? En iyisi mi dediler, Keloğlan'a bir tokmak verelim. Büyülü bir tokmak. Keloğlan tokmağı aldı, sormadı bile. Ne işe yarar, ne yaparız? Bu tokmakla ne yapabilirim? ve yine evin yolunu tuttu, eve girdi ki. Anası sordu Keloğlan'a. Ebe keleş oğlan, bu tokmak ne işe yarar? Keloğlan dedi ki. Vur tokmak, vur anamın başına. Bunu der demez, tokmak ayaklandı ama Keloğlan'ın akılsız başına. Tokmak her defasında Keloğlan'ın başına vurdukça Keloğlan dur tokmak dur dedi. Tokmak onu vur tokmak vur, on, vur anladı ve tokmak Keloğlan'ın başına vura vura vura Keloğlan'ın aklı başına gelmiş diyelim mi?
Evet, ağzına sağlık sevgili Berfin Sıla Kepez. Anadolu masalları bir güzel masal anlatıcısından dinlenince de böylesine hoş oluyor gerçekten. Yine çok güzel anlattın, bir güzel masalla, bir güzel Anadolu masalıyla buluşturdun.
Çok teşekkür ederim ama her masalın sonunda hayatın olduğu gibi evet. Yine üç elmamızı düşürelim. Biri düşürelim. Keloğlan'ın başına gelsin, birisi sevgili masal dinleyenlerin başına gelsin, biri de anlatanın başına gelsin.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. O anlatan yine haftaya bizimle birlikte olsun diyelim ve çok teşekkür edelim sana. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümü, aynı zamanda masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bugün de bu haftada Hayatın Sesleri programının sonuna geldiğimizi söylemek istiyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizle yine birlikte olmayı planlıyoruz. Yeniden birlikte oluncaya kadar iyi hafta sonları derken sizlere yine bir müzikle veda ediyoruz.
Karar ver artık kimi daha çok sevdiğini. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Sen üzgün, ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Sen üzgün, ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Arar, kalbin onu düşünür. Tercih yap sonra, üç kalp birden ölür. Görülmemiştir böyle aşk, inan dünyada. Ne biçim sevgi, üç kalp bir arada. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Sen üzgün, ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Sen üzgün, ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün.
Hayal mi ki? Aa, ben de.
Dolayısıyla adımız da
Hayatın Sesleri.